Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21-20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 9 Nisan 1401, Hicri Gamer'i 7 Şaban 1444 ve Miladi Takvim'le 28 Şubat 2023 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İlahi Önderler ve Batı Asya Gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Mehsan Feriven sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İnsan Hakları Konseyi'nin Batı'nın aracı haline geldiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüştü. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı'ndan Batılılara sert uyarı. Cebelli Dış Yayınlar Servisi'nin uluslararası terörizme karşı mücadelenin ön safında olduğunu belirtti. İran sınır muhafızının Taliban tarafından serbest bırakıldığı belirtiliyor. Türkiye'de depremzedelerin çadırlarını satan Türk Kızılay'ına eleştiriler gelmeye devam ediyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi toplantısında İnsan Hakları Konseyi ana görevinden ziyade batılı güçler için siyasi bir araç haline geldiğini vurguladı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan şunları söyledi. Hiçbir ülke veya grup kendisini mülkiyet veya insan haklarını koruma hakkı üzerinde tekel olarak görmemeli veya diğer ülkeleri insan hakları konusunda kendi yaptıkları yorumlara boyun eğmeye zorlamamalıdır. Dışişleri Bakanı ayrıca şunları kaydetti. Amerika'nın tek taraflı zorlayıcı eylemlerini takip eden Avrupa ülkeleri ve diğer ülkeler İran'da insan haklarından bahsedecek ahlaki duruşa ve yetkiye sahip değiller. İranlıların insan haklarını savunurken aynı zamanda bu halkın sağlık, eğitim ve yaşam gibi temel haklarından mahrum etmenin tam bir ikiyüzlülük olduğunu hatırlatan Emir Abdullahyan, şehit Hac Kasım Süleymani'nin IŞİD karşıtı verdiği mücadele ve fedakarlığın unutulmayacağına işaretle İran İslam Cumhuriyeti Şehit Süleymani suikastında eli kana bulanan failleri adalete teslim etmedikçe hiçbir çabadan vazgeçmeyecektir ifadesini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüştü. İnsan Hakları Konseyi toplantısına katılmak ve orada konuşma yapmak üzere Cenevre'ye giden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre nispeten detaylı ve yapıcı olan söz konusu toplantıda Yemen, Ukrayna, insan hakları konuları, bölgesel istikrar ve entegrasyon sürecinin güçlendirilmesine ilişkin eylem ve gelişmeler gibi çeşitli bölgesel ve uluslararası konular ele alınarak görüşüldü. Bu görüşmede teknik ihtilafların giderilmesi için İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki işbirliği ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkililerinin Tahran ziyaretine ilişkin son gelişmeler, ayrıca Dışişleri Bakanı ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri arasında devam eden diplomatik hareketler ve yaptırımların kaldırılması ve tüm tarafların COEP'e geri dönmesi müzakerelerine ilişkin tedbirler ele alındı. Söz konusu konulara ilişkin tasarlanan adımların koordinasyon ve ortak istişarelerle sürdürülmesi kararlaştırıldı.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı, Batılılara hitaben İran milletinin sabır ve tahammülünün de bir sınırı var. Avrupalılar petrol ve güvenlikle yaşıyorlar. Dikkatli olmalı ve kendilerini tehlikeye atmamalıdırlar şeklinde bir uyarıda bulundu. Tümgeneral Hüseyin Selami dün Abadan kentinde Nur Yolcuları Kervanı'nın konferansında şunları söyledi. Kader belirleyici bir durumdayız. Çünkü bugün düşman geçmişten farklı olarak halkı, dini, inkılap ve nizamın karşısında durmaktadır. Teslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre General Selami konuşmasının devamında şunları kaydetti. Savaşta Irak'a kimyasal silah sallayan İranlı gençleri o yürek burkan şartlarda şehit eden ya da hastanelere gönderen Avrupalılardı. Komutan Selami ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağladığı Fars Körfezi'nden petrol almakta olduğuna da işaretle Avrupa İran halkına karşı ekonomik yaptırımlarda öncüdür. Oysa elimizdeki ekonomik kaldıraçlarla onlara karşı tahammül edemeyecekleri büyük bir ekonomik savaş başlatabilirdik diye kaydetti.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı, direniş liderlerinin aktarımı medya şehitlerinin aşurahi mücadelesiyle sağlandığına vurgu yaptı. General Kani dün direniş cephesi şehitlerini ilk anma töreninde şehitlik başlı başına bir medya sayılır açıklamasında bulundu. General İsmail Kani bu merasimde başta şehit Kor General Kasım Süleymani olmak üzere direniş şehitlerini anarak şunları kaydetti. Bir kimse bu yolda şehit olunca onun şehadeti o yolun doğruluğunu ve değerini ispat eder. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı sözlerine şunları ekledi. Bugün küresel istikbar ve gasp-ı İsrail rejimi liderliğindeki uluslararası siyonizm daha çok direnenler farklı savaş alanlarında başarılı olduğuna itiraf ediyor. General Kani sözlerini şöyle noktaladı. Bugün dünyadaki birçok çalışma merkezinin ve savaş görevlilerinin ve uzmanların ortaya attığı bir cümledir bu. Ve bu direniş cephesi adamlarının fedakarlığının ürünü ve bu değerlerin medyaya doğru bir şekilde yansımasının sonucudur.
İran Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı, bu kurumun dış yayınlar servisinin işgalcilere ve uluslararası terörizme karşı mücadele ve cihadın ön saflarında yer aldığını söyledi. İran Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı Peyman Cebelli, direniş medya şehitlerini anma töreninin ilk turunun aralarında ve İran Peres muhabiriyle yaptığı röportajda dış yayınlar servisinin şehit gazetecilerinin mücadelenin tüm sahnelerinde bulunduğunu belirtti. Cebelli, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun dış yayınlar servisi ondan fazla şehit vererek her zaman mücahitlerin ve direnişçilerin yanında yer aldığını sözlerine ekledi. İRİP Başkanı sözlerinin devamında İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun şehit muhabirlerinin kanı Irak, Suriye ve Afganistan şehitlerinin kanları ile karıştığını ifade etti. Direniş Cephesi medyası şehitlerini anma töreni dün İranlı ve yabancı üst düzey yetkililer, uluslararası medya ve İran, Suriye, Lübnan, Irak ve Yemen'den şehit ailelerin katılımıyla Tahran'da düzenlendi.
İran Haber Ajansı'nın verdiği haberde İran'ın Moskova Büyükelçisi Rusya'nın Gazprom şirketinin başkanı Alexey Miller'in bugün Tahran'ı ziyaret ederek İran petrol ve gaz sektörünün üst düzey yetkilileriyle bir araya geleceğini ve yapacakları işbirliklerinin geleceğini görüşeceğini duyurdu. Söz konusu bildiği de ayrıca bu gezinin arifesinde Rus Gazprom şirketinin başkanının İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali ile bir iş toplantısında özellikle gaz alanında enerji işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı. Celali bu görüşmede işbirliğinin çok yönlü gelişimine işaret ederek Gazprom'un İran'ın petrol ve gaz projelerine girmesini faydalı ve verimli olarak değerlendirdi. Bu görüşmede Gazprom Başkanı Miller, İranlı yetkililerle enerji müzakerelerine devam etmeye hazır olduğunu açıklarken, Avrupa Enerji Komisyonu'nun yanlış kararlarından etkilenen Avrupa enerji piyasasındaki zorlukları değerlendirdi. Söz konusu görüşmede Gazprom Başkanı Miller, İranlı yetkililerle enerji müzakerelerine devam etmeye hazır olduğunu açıklarken, Avrupa Enerji Komisyonu'nun yanlış kararlarından etkilenen Avrupa enerji piyasasındaki zorlukları değerlendirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride, Tahran'daki Afganistan Büyükelçiliği'nin teslimi ve değiştirilmesi meselesini bu ülkeyle ilgili ve içsel konu olduğunu değerlendirdi. Taliban hükümeti henüz uluslararası toplum tarafından resmen tanınmamış olsa da bölge dahil olmak üzere farklı ülkeler bu hükümetle diplomatik etkileşim kurarak zor durumda olan Afganistan halkına insani yardımlaştırmaya çalışıyor. Pazar günü Tahran'daki Afganistan Büyükelçiliği çalışanları Büyükelçiliği Taliban hükümetinin temsilcilerine teslim etti. İran Dışişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptığı açıklamada Tahran'daki Afgan Büyükelçiliğinin teslimi ve iç gelişmelere ilişkin öne sürülen bazı iddiaları yalanlayarak şu ifadelere vurgu yaptı. Tahran'daki Afgan Büyükelçiliğinin teslimi ve geliştirilmesi konusu Afganistan ile ilgili bir iç meseledir ve İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı hiçbir şekilde bu konuya müdahil olmamıştır. Bu bildiride şu ifadelerde vurgu yapılmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki Afganistan Büyükelçiliğine ait herhangi bir belge veya teçhizat veya başka bir nesne teslim almadı.
Bilgi sahibi bir kaynak, Taliban sınır muhafız güçleri tarafından gözaltına alınan İran sınır muhafızının yapılan istişarelerin ardından serbest bırakıldığını duyurdu. Bilir kaynak dönerine yaptığı açıklamada Taliban sınır muhafızları tarafından tutuklanan İran sınır muhafızının açıklananın aksine bir asker olmadığını ve sınır muhafızlarının sıradan bir üyesi olduğunu söyledi. Yayınlanan ilk haberde bilgili bir kaynak kaçak mal taşıyan aracın İran İslam Cumhuriyeti sınırında durdurulduğunu, sınır muhafız güçleri araca binerek incelemede bulundukları sırada bu aracın sürücüsü Afganistan sınırlarına doğru kaçmaya çalışmış ve İran İslam Cumhuriyeti sınır muhafız güçlerinden birinin de araçta olduğu belirtilmiştir. İran İslam Cumhuriyeti sınır muhafızlarının iyi komşuluk ilkesi uyarınca ve Afganistan sınır muhafızlarıyla işbirliği içinde kaçak mal taşıyan bu araca ateş açmaktan kaçındıklarını söyleyen bilgili kaynak, Afganistan sınır güçleri de araca el koyarak işlerinden biri İran sınır muhafızı olan yolcularını tutukladığını söyledi.
Tahran Radyosu'ndan haber bültenimiz devam ediyor. Ahbap Derneği'nin Kahramanmaraş depremleri sonrası depremzedelere hızlı bir şekilde tedarik etmek istediği çadırları özel üreticilerde bulamayınca Kızılay'dan satın alması tartışılmaya devam ediyor. NTV'nin haberine göre Ahbap Derneği kurucusu ve başkanı Haluk Levent, o anda hızlı karar almaları gerektiği için bu yola başvurduklarını, her şeyin usulüne uygun olarak yapıldığını ve bugün olsa yine aynı şeyi yapacaklarını vurguladı. Ahbap Derneği'nin resmi sosyal hesabından sürecin nasıl ilerlediği detaylı bir şekilde anlatıldı. Bunun üzerine Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da açıklamalarda bulundu. Kızılay'ın bir iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ'nin Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti ettiğini belirten Kınık, barınma hizmet kümesi sorumlusu olan AFAD'ın kendisinden tedarik etmek için sipariş verdiği sayıda çadırı istenilen zamanda imal ettiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların taleplerini karşıladığını ifade eden Kınık, Ahbap Derneği'nin de Kızılay'ın yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz çadırları maliyet fiyatından satın aldığını söyledi. Bu gündemin ardından Türkiye hükümetinin muhalefet partilerinden birkaç kişi Kızılay Başkanı'nın istifasını talep etti. İYİ Parti lideri Meral Akşener Twitter hesabından buna tepki olarak yazıklar olsun diye yazdı. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kızılay'ı eleştirenleri sadakatsiz ve alçak olarak nitelendirdi.
Dünya Bankası depremin Türkiye'de oluşturduğu hasarın 34 milyar doları aştığını belirtti. Dünya Bankası depremin Türkiye'de oluşturduğu hasarı 34,2 milyar dolar olarak tahmin ettiğini ve yeniden inşa maliyetini bunun iki katı olarak niteledi. Financial Times gazetesinin tahminlerine göre Türkiye'de depremin yok ettiği geniş bir alanın yeniden inşası için 10 milyarlarca dolarlık maliyetin yanı sıra 1 milyon binanın yeniden inşası gerekiyor.
Türkiye'nin incelenen ülkeler arasında en yüksek konut enflasyon oranına sahip bir ülke olduğu ortaya çıktı. Çünkü bu ülkede konut fiyatları geçen yıl %189 artmıştır. Konut fiyatlarındaki artış 2022 yılında dünyada birçok ülkenin en acil sorunlarından biri oldu. Dünyanın 70 ülkesindeki konut fiyat değişimleri incelendiğinde 64 ülkenin bu yıl konut fiyatlarında %9 ile %189 arasında değişen artışlarla karşı karşıya kaldığı görülüyor. İN Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Vietnam %27,1'lik enflasyonla Türkiye'den uzak ikinci sırada yer alırken Rusya'daki konut enflasyon oranı da %26,8'dir ve bu ülke bu açıdan üçüncü sırada yer almaktadır. Bu rapora göre Hong Kong 2022'de %9'luk negatif bir enflasyonla karşı karşıyadır ve bu incelenen 70 ülke arasında en düşük konut enflasyon oranıdır. Bu rapora göre geçtiğimiz yıl Amerika'da da konut fiyatları %10,6, İngiltere'de %10,3, Birleşik Arap Emirliği'nde %9,6, Kanada'da %8,7, Hindistan'da %7,5, Fransa'da %6,4, Almanya'da %5,1 arttı. %4 ve Çin %4,3, Litvanya %22,7, Mısır %17,7 ve Japonya %11,1 olarak artmıştır.
Türkiye Dışişleri Bakanı İsveç ve Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne katılma talebine ilişkin yaptığı açıklamada bu konudaki 3. diyalog toplantısı 9 Mart'ta yapılacak. Ancak İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanması Stockholm-Madrid mutabakatına bağlı kalmadıkça mümkün değil ifadesini kullandı.
Son haberimiz Filistin direniş grubu Hamas, Eriha Şehadet Operasyonu dolayısıyla Filistin halkına tebrik ederek söz konusu operasyonun İşgal rejimi askerleri ve yerleşimcilerin cinayetlerine yanıt olarak gerçekleştiğini kaydetti.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ek yorumumuz, düşmanların İran'ın füze ve İHA gücüne itirafı etrafında. İslam Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emirali Hacızade bir televizyon röportajında Amerika'nın bölgedeki sallantılı konumuna işaret etti. General Emirali Hacızade bir televizyon röportajında Amerika'nın bölgedeki sallantılı konumuna işaretle şunları kaydetti. Amerikalıların çıkarı bölgeyi güvensiz hale getirmektir ve son 40 yılın savaşları göz önüne alındığında bölgemizin bir güvenlik hatası içinde olduğu söylenebilir. Zira Çin ve Tayvan konusunun yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan anlaşmazlığın kökü de Amerika'dan kaynaklanmaktadır. Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı, güçlü olmazsak düşmanın savaşı İran'ın içlerine doğru süreceğini belirterek şu açıklamayı yaptı. Milletimizin ve aziz vatanımızın güvenliğini sağlamak için çok dikkatli olmalıyız ve dikkat etmezsek ülkemiz için sorunlar çıkabilir. General Hacızade ayrıca şunları kaydetti. Başından beri devrim muhafızları ve hava kuvvetlerinde Amerikalıların yeteneklerini ve savaş makinalarını etkisiz hale getirmeye çalıştık. Amerikalıların bir takım üstün bileşenleri var ve biz bu üstün bileşenleri çarpmaya ve kullanılamaz hale getirmeye çalıştık. Devamında bölgedeki Amerikan üsleri bugün tamamen bizim kontrolümüz altında ve dişlerimizin altındaki et gibidir. Amerikalıların zayıf noktası haline gelmiştir. Hatta ihtiyaç anında bu üsleri vurduk, belirtti. Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı bu gücün füze gücüne atıfta bulunarak da şöyle dedi. Artık 2000 kilometre mesafeden Amerikan uçak gemilerine hedef alabiliyoruz. Tabii ki Avrupalılara saygımızdan dolayı bu mesafeyi 2000 kilometrede tuttuk. Ve Avrupalıların da saygılarını sürdüreceğini umuyoruz. Devrim Muhafızları Hava Uzay Birlikleri Komutanı General Hacızade, Pave Seyir Füzesini tanıtma töreninde verdiği röportajda bu füzenin kullanılması, hedef vurması ve de Şahet 149 İHA'sının başarılı uçuşunda görüntülerin eşliğinde konuştu.
Bu füze ve insansız hava aracının detayları ve General Hacızade'nin bu açıklamalarına ilaveten tecrübeler göstermiştir ki İran askeri komutanları askeri bir başarıdan ve kazanımdan bahsederken boşuna konuşmuyorlar. Ama bizim için önemli olan batılı yetkililerin bu konudaki tutumları ve açıklamalarıdır. Kısa bir dönem önce batılıların İran roketlerinin ve füzelerinin kağıttan yapıldığını ve İran insansız hava araçlarının montajlama programları ile yapıldığını iddia ettikleri akıllarda, örneğin Amerika'nın İran özel elçisi Brian Hook, Tahran'ın füze yeteneklerini göstermek için montajlama tekniğini kullandığını iddia etti. Bu arada Amerika Savunma Bakanlığı Sözcüsü Reid Ludwig, Pentagon'un İran'ın hipersonik füzeleri teknolojisine ulaştığına dair raporları olduğunu ancak buna şüpheyle baktığını söyledi. Tabii ki İran bu rakamlara cevap verme zahmetine katlanmıyor. Daha ziyade Amerikan üssü Ayn el-Esad'a yapılan saldırıdaki füzelerin imha gücü ve Suriye ve Kuzey Irak'taki terörist mevzilerinin hedef alınması zaten durumu net bir şekilde gözler önüne sermektedir. Amerika bile açıklanan bilgilerin doğruluğu onaylanmamıştır. Herkes bu füzelerin ne kadar isabetli olduğunu biliyor. Ayrıca İran'ın son dönemde Irak'ın kuzeyindeki terör gruplarının karargahlarına saldırıda insansız hava araçlarını kullanması İran'ın caydırıcı olabilecek ve sahada dengeyi değiştirebilecek yeni tip korkunç bir silaha sahip olduğunu gösterdi. Bu konu Batılıları önceki açıklamalarını yeniden gözden geçirmeye ve gerçeklere teslim olmaya sevk etti. Bu nedenle artık İranlı yetkililerin savunma başarılarına ilişkin açıklamalarından şüphe duyan kimseyi görmüyoruz. Aksine Pentagon'un İran'ın füzelerinin ve insansız hava araçlarının Amerika ve Fars Körfezi'ndeki müttefiklerinin karşı karşıya olduğu en önemli tehditlerden biri olduğunu açıkladığı bir noktaya gelindi. Batılılar Rusya'nın Ukrayna ile savaşta kullandığı İHA'ların İran yapımı olduğunu iddia etseler de Ukrayna, Rusya'nın bu ülke ile savaşta kullandığı İHA'ların İran yapımı olduğunu teyit edilemeyeceğini açıkça belirtmesine rağmen bunlar arasında dikkat çeken husus Batı'nın İran'ın askeri yeteneklerini zımnen kabul etmesidir.
Radyosunu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Almanya Şansölyesi'nin Hindistan ziyareti etrafında. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, cumartesi günü Hindistan'a ilk resmi ziyaretinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Olaf Scholz, iki ülkenin silah alanındaki işbirliğini derinleştirme niyetinde olduğunu belirterek belirli projelerin ele alındığını vurguladı ancak ayrıntılara değinmedi. Scholz, iki günlük bir gezi için Hindistan'a gitti ve Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu gezisinde kendisine çok sayıda üst düzey yetkili ve iş dünyasından temsilcilerden oluşan bir heyet eşlik ediyor. Hindistan Başbakanı basın toplantısında Almanya ile güvenlik ve askeri alanda işbirliğini iki ülkenin stratejik ortaklığının önemli bir parçası olarak gördüğünü, bu alanda hala değerlendirilmemiş potansiyeller olduğunu söyledi. Scholz'un gezisinin resmi amacı askeri ve silah işbirliğini güçlendirmek olsa da aslında bu gezi Hindistan'ı Batı'nın kapsamlı Rusya karşıtı kampanyasına katılmaya ikna etmeyi amaçlıyor. Batılılar Moskova'ya karşı siyasi izolasyon ve ekonomik ve ticari baskı sağlamak için Yeni Delhi'nin Rusya'ya yönelik kapsamlı Batı yaptırımlarına katılmasını istiyor. Elbette Batı, Rusya'nın yakın siyasi, ekonomik ve ticari ortağı olarak bilinen Çin'e de Rusya'ya eşlik etmemesi ve Rusya karşıtı yaptırım kampanyasına katılması için benzer baskılar uygulamış ve bu baskılar elbette olumlu karşılanmamıştır. Pekin'den olumsuz tepki ve muhalefetle karşılaşan Batı şimdi de Hindistan'a baskı yapmaktadır. Bu gezi sırasında Scholz, Hindistan'ı Batı'nın Rusya karşıtı politikalarıyla özellikle yaptırımlar alanında ilişkilendirmeye çalıştı. Almanya Başbakanı Modi'nin yaptığı görüşmelerde Hindistan'a Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını ve çabalarını destekleyeceği veya en azından bunların uygulanmasını engellemeyeceği konusunda güvence almaya çalıştı. Almanya Başbakanı çabalarına yanıt olarak Hindistan Başbakanı ülkesinin Ukrayna'daki çatışmanın diyalog ve diplomasi yoluyla sona ermesini istediğini belirterek Hindistan her türlü barış girişimine katılmaya hazırdır dedi.
Almanya Şansölyesi'nin Hindistan Başbakanı ile Ukrayna'daki savaşı çok kapsamlı ve yoğun bir şekilde tartıştığını ancak görüşmelerin gizli olması nedeniyle daha fazla ayrıntı verilmediği belirtilmektedir. Moskova dost ülkelerle ilişkilerini güçlendirerek Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını aşmaya çalışıyor. Batı'nın ekonomik, ticari, finansal ve bankacılık boyutlarının tamamına yakınını kapsamlı yaptırımları nedeniyle Rusya gelişmekte olan ekonomikler olarak kabul edilen Çin ve Hindistan başta olmak üzere Asya ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmek için geniş bir çaba içerisine girmiştir. Batı'nın yeni ve koordineli yaptırım tedbirleri Rusya'yı ve ekonomisini tamamen çökertmek amacıyla Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların uygulanması ile şiddetlenmektedir. Pekin ve Yeni Delhi Batı blokundan farklı olarak Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Ukrayna'daki savaşa ilişkin kararlarında çekimsel kalarak bu konuda ılımlı bir tavır sergilemeye istekli olduklarını gösterirken Hindistan artık önemli ölçüde artış Rusya ile ticaret ve enerji bağlarını güçlendirmiştir. Ayrıca Rusya, Hindistan'ın en büyük askeri teçhizat tedarikçisi haline de gelmiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 İsvan 1401, Hicri Kameri 7 Şaban 1444 ve Miladi 28 Şubat 2023 Salı. ...32 yıl önce bugün 28 Şubat 1991'de... ...40 günlük Fars Körfezi Savaşı'nda Amerika'nın eski başkanı Baba George Bush tarafından ateşkes ilan edildi. Birinci Fars Körfezi krizi Irak ordusunun Kuveyt'e aniden saldırması ve bu ülkeyi işgal etmesi ardından Ağustos 1990'da başladı. Saddam'ın Kuveyt'i işgal etmesinde ve Washington'un krizin askeri yolla çözümlenmesini ısrar etmesi üzerine Amerika, İngiliz ve Fransız uçakları Ocak 1991'den itibaren Irak saldırısını başlattılar ve 21 Şubat tarihinde Kuveyt topraklarında Irak ordusuna karşı müttefiklerin kara harekatı da başladı. Ateşkesin sağlaması ile birlikte müttefik güçlerle Irak arasındaki müzakereler başladı ve Saddam Güvenlik Konseyi'nin 12 maddelik bildirisini kabul etti. Amerika'nın etkisi altındaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Irak'ın eski rejimini baskı altında tutmak için ülkeye karşı uluslararası yaptırımları hayata geçirdi ki, bunun neticesinde Irak halkı büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Mart 2003'te Amerika ve İngiliz güçleri Irak'ta kitle imha silahlarının bulunması bahanesiyle ülkeye yeniden saldırı düzenledi ve Saddam rejimini devirdikten sonra Irak topraklarını işgal etti. ...37 yıl önce bugün 28 Şubat 1986'da İsveç Başbakanı Olof Palme birkaç kez vurularak öldürüldü. Öldürüldüğünde eşiyle birlikte İsveç'in başkenti Stockholm'da bir filmden dönüyorlardı. 1927'de dünyaya gelen Palme, babasını kaybettiğinde 7 yaşındaydı. Okulu bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Amerika'ya gitti ve döndükten sonra İsveç Sosyal Demokrat Partisi'ne katıldı. 1969'da bu partinin genel başkanı oldu ve ölümüne kadar bu görevi sürdürdü. Olof Palme, 1969-1976 ve 1981-1986 yılları arasında ülkenin başkanıydı. Eski Güney Afrika rejiminin ırk ayrımcılığı politikalarından yana sıra Siyonist rejime de karşıydı. Bu nedenle Palme'nin bu iki rejimden biri tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor. ...340 yıl önce bugün 28 Şubat 1683'te Fransız bilim adamı ve böcek bilimi René Anton Rameur dünyaya geldi. Öğrenimini başarıyla tamamladı ve 25 yaşında Fransız Bilimler Akademisi'ne üye oldu. Rameur çeşitli konuları araştırdı ve sindirimin kimyasal bir süreç olduğunu öğrendi. Ayrıca su ve alkol çözeltisi kullanarak bu termometre yaptı. Ancak bu Fransız bilim adamı ünlü yapan eseri 6 ciltlik bir kitapta anlattığı böcekler üzerine yaptığı kapsamlı araştırmalarıdır. 107 yıl önce bugün 28 Şubat 1916'da Henry James, Amerikalı yazar, hayata veda etti. James, Fil Dişi Kule, Safra, Altın Kupa ve Tatsız Yüzyıl dahil olmak üzere çeşitli romanlar yazdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
CHP'den tam yetki. Tek öneri Kılıçdaroğlu.
Karar.
Enflasyondan sonra kiralarda deprem etkisi.
Yeni Asya.
Deprem bölgesi için seferberlik.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 26 Şubat tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Umut Yükseliyor, Siyaset Bilime Kulak Verecek" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Siyasetin en büyük eksikliği nedir diye sorarsanız, bilimle, bilimsel düşünceyle, bilimin sesiyle yakından uzaktan ilişkisinin olmamasıdır derim. En büyük hatası nedir diye de bir soru sorulabilir. Ülke çıkarı, milletin tümünün çıkarı yerine lider parti dar destekçi kadrosunun çıkarlarını gözetmek. En imkansızı denemesi ise ülkenin kuruluş ilkelerini değiştirebileceğini, yerine ise bu ülkelerin tam tersini yerleştirebileceği sanrısına kapılması diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
En yapmaması gereken nedir sorusuna şu yanıtı verelim. Milleti, insanları kutuplaştırması, bölmesi, ayrımcılık yapması, cinsiyet ve etnik ötekileştirmesi. Ülkeye en büyük düşmanlığı nedir diye bir soru uyduralım ve yanıt arayalım. Ülkenin yeteneklerini dışlaması, önemsizleştirmesi, itmesi, kakması, ucuzlatması, her boylu eğitimi niteliksizleştirmesi. Hiç kabul edilmeyecek şey ise insanların anayasa ve yasalardan kaynaklanan ifade, demokratik hak ve özgürlüklerini kullanmasını engellemesi. Bir despot ve zorbalık yönetimi sergilemesi. Hiç yeltenmemesi gereken ise ülkede iktidarın el değiştirmesini sağlayan düzeni raydan çıkarması ve durmadan iktidarda kalmak için her türlü siyasi namussuzluk, ahlaksızlık, yasa dışılık olarak sayılabilecek yol ve yöntemlere el atması. Bunlara birkaç önemli nokta daha eklenebilir. Yukarıdaki gelişi güzel düşünce akışı öncelikleri herkese göre değişebilir. Birinci madde akıl ve bilimden uzaklaşmak veya bu ikisini dikkate almamak demektir. Ülkeyi her türlü belaya açık hale getirir, göreceli dünyada akıl ve bilimle yürüyen ülkeler bizi ezip geçer. Bugünkü ülke durumu geçmiş tüm iktidarların akıl ve bilimle kucaklaşmamalarının ama en çok son 20 yıldır akıl ve bilimden uzaklaşmasının sonucudur. Bu köşenin adı bilim ve siyaset. Bu nedenle siyasetin bilimle, bilimsel düşünmeyle, akılla birleşmesi bana göre en önemli konu. Siyaset akıl ve bilimle yoğrulursa tüm sorunlara milletçe ortaklaşa çözümler üretmemiz kolaylaşır. Bilimi iten kakan, akıl ve bilimi dışlayan, önemsemeyen siyaset ülkeyi en büyük hainliği yapıyor, ülkeyi batağa sürüklüyor demektir. Bilimi iten kakan, akıl ve bilimi dışlayan, önemsemeyen siyaset ülke en büyük hainliği yapıyor. Bu nedenle CHP'nin ülkenin bir numaralı sorunu deprem konusunda bilimin sesine kulak vermesini umut olarak görüyorum. Kılıçdaroğlu deprem bilimcilerle önceki akşam toplandı. İmamoğlu bu konuda çok kararlı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli herkesten önce başladı ilçesini dönüştürmeye. Buralardan bir umut gelecek doğacağını görüyorum. Yine de dikkatli yaklaşarak inşallah diyeyim.
Taha Akyol, 26 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde seçim hesapları başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağına kesin gözüyle bakıyorum. Erdoğan için olabilecek en hesaplı gün 14 Mayıs'tır. Evvela anayasaya göre seçimler deprem yüzünden 18 Haziran sonrasını asla ertelenemez. Ne meclis ne de Cumhurbaşkanı bunu yapamaz. Hele HSK'nın böyle bir yetkisi hayal bile edilemez diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Erdoğan için çok zorlu, sıkıntılı geçecek bu seçimler için 14 Mayıs 18 Haziran'dan daha işe yarardır. Çünkü aradaki bir ay içinde ekonomideki sıkıntılar özellikle enflasyon ve döviz baskısı hissedilir şekilde artacak. Öngörüleri doğru çıkmış olan ortodoks iktisatçılar yeni bir kriz dalgası endişesini dile getiriyorlar. Aradaki bir ay içinde devam eden insani sorunlar yanında geçim ve işsizlik soruları daha da artacak. Hükümet nerede? Şikayetleri daha da yükselecektir. 14 Mayıs ise insani acılara dikkat çekerek hem siyaseti eleştirileri bir ölçüde bastırmak için hem de bakın başladık demek için daha müsaittir. İktidar en becerikli olduğu alan olan ihalelere başlayıverdi bile, tabii yine davet usulüyle. Millet İttifakı daha fazla sürüncemede bırakmadan adayını açıklamalı. Depremde tahrip olmuş illerde seçimleri organize etmek çok zor değildir. Kanun, konteyner ve çadır kentlere seyyar sandıklar kurulmasına tamamen müsaittir. Sorun, deprem bölgesinden diğer illere göçen seçmenlerin nasıl oy kullanacağıdır. Göçen nüfusun şimdiden 1,5 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bu kadarla kalsa bile seçim sonuçlarını etkileyebilecek bu seçmen kitlesi gittiği yerde nasıl oy kullanacak? İktidar çevreleri izinli polis memuru örneğinden bahsediyor. Polis memuru izinli gittiği yerde nasıl oy kullanıyorsa depremzedenin de öyle oy kullanması. Fakat belki birkaç bin izinli memur oylarının seçim sonuçlarına etkisi başka, yüz binlerce göçmen oylarının etkisi başkadır. Siyaseten mobilize etme imkanı gibi sakıncalar da gündeme gelecektir. Geçici bir durum olduğu için depremzede illerin milletvekili sayısını değiştirmeyi etik olarak doğru bulmam. Başka illere göçen depremzede seçmenlerin nasıl oy kullanacakları ve oylarının yeni illerine mi, deprem bölgesindeki illerine mi yazılacağı konusu tartışmalıdır. Göçmen seçmenlerin illeriyle olan seçim bağını koparmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda diplomat Naci Koru, Yetkin Report'taki yazısında başka illere göçmüş depremzede seçmenler için illerine göre ayrı sandık kurulmasını öneriyor. Yurt dışı seçimlerdeki organizasyon çalışmalarını yürütmüş olan Koru bu konuda birikimlidir. Başka formüller de düşünülebilir. Hem pratik hem seçmenle vilayet arasında bağı koparmayacak bir formül geliştirilmelidir. İhtiyaç duyulursa mecliste uzlaşma ile her türlü düzenleme yasalaştırılabilir. Bunun için de iktidarın muhalefette uzlaşma araması lazımdır. Uzlaşma olursa geçici madde yoluyla da sorun çözülebilir.
Tahran Radyosu.
Ahmet B. Ercilasun 26 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde sorumluluk başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ülke çapında bir olumsuzluk olunca sorumluluk kime, kimlere aittir? Aslında cevap çok basit ve çok açık. Ülkeyi kimler yönetiyorsa sorumluluk onlara aittir. Çok büyük bir deprem yaşadık. Çok insanımızı kaybettik. Yüz binlerce insanımız evsiz barksız, sokaklarda kaldı diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Felaket çok büyük. Asrın değil, asırların felaketi diyebiliriz. Ancak 20 yıldır ülkeyi yönetenlerin sorumluluğu olduğu da muhakkak. Yer kırıkları üzerinde yapılan binalar, kaçak yapılanmalar, projelere uyulmaksızın inşa edilen evler, apartmanlar, malzemeden çalmalar, imar rafları. Bütün bunları denetlemekle görevli yöneticiler, denetleme görevlerini yapmamışlarsa sorumludurlar. Bazı belediyeler muhalefet partilerinde olabilir, onlar da sorumludurlar. Sözün özü yöneten sorumludur çünkü yönetim makamı aynı zamanda sorumluluk makamıdır. İktidar sorumluluk üstlenmediği gibi deprem bölgelerine anında ve yeteri kadar müdahale etmediği, edemediği suçlamalarını da reddetmektedir. Aslında depremin büyüklüğü, deprem bölgesinin devasa genişliği karşısında tedbirlerin aksaması bir dereceye kadar normaldir. Ancak iktidar hiçbir ithamı kabul etmiyor. Yalnız muhalefetten değil, depremzedelerden gelen yakınmalara da kulaklarını tıkıyor. Böyle büyük bir felaket karşısında iktidarın görevi sivil ve askeri bütün resmi güçleri derhal devreye sokmaktır. Bunun yapılmadığı, yapılamadığı anlaşılıyor. Sebepler arasında liyakatsizlerin atanması da vardır. Hazırlıksız olmak da vardır. Askerin devreye girmesi konusundaki sakat anlayış ve düzenlemeler de vardır. Her şeyi biz biliriz, biz yaparız zihniyeti de vardır. Bu kadar büyük ve can yakan bir felaket karşısında ülkemizin bütün insanların, sivil toplum kuruluşlarının, gönüllülerin, muhalefet partilerinin harekete geçmesi çok tabiidir. Nitekim hemen harekete geçilmiş ve insanlarımızın ne kadar merhametli, ne kadar yardımsever olduğu görülmüştür. Bu felaketin tek olumlu yanı belki de budur. İnsanımızın ne kadar fedakar olduğunu görmektir. İktidar her şeyi biz yaparız anlayışı yerine sivil toplum kuruluşlarından ve muhalefet partilerinden gelen destekleri, yardım isteklerini büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirterek yardıma koşan herkesi, her kurumu örgütleyebilir, işi tam bir milli seferberlik haline getirebilirdi. Bu yolu tercih etmek yerine muhalefete ağır sözlerle yüklenmeyi tercih ettiler. Sadece muhalefet partilerine ve muhalif kuruluşlara değil, şikayetlerini dile getiren, içinde bulundukları acı durum dolayısıyla feryat eden, isyan eden bütün vatandaşlarımıza karşı ağza alınmaması gereken sözlerle suçlamalar yaptılar. Devlet babanın kucaklayıcı anlayışı yerine itici, ötekileştirici, suçlayıcı anlayışı benimsediler. Milletimiz kendisini sıcak kollarıyla kucaklayan bir devlet yerine kendisine bağırıp çağıran devlet temsilcileri gördü.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Süre Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Pars Süre Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Studio'yu kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İlahi Önderler. Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Sıffin ve Nehrivan savaşları ve sonunda İmam Ali aleyhisselamın şehadetini ele almak istiyoruz.
Hatırlanacak üzere geçen bölümde en son Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Cemel Savaşı'ndan sonra Kufe'ye yerleştiğini, burada Muaviye'nin Şam yöresine hareketlerini rasat etmeye başladığını anlatmıştık. Hazreti Ali Aleyhisselam Muaviye'ye kendisine biat etmesi için yazdığı mektup şöyle başlıyor. Hamd ve şükran Allah'a mahsustur. Gerçekten halk Osman'ı bana danışmadan, görüşümü almadan katletti. Ardından kendileri toplanarak, kendi istişareleri ile gelerek bana biat ettiler. Ne zaman mektubum sana ulaşırsa, halktan bana biat al ve Şam'ın büyüklerinden bir temsilci heyeti bana gönder.
Ancak Muaviye bu konuda hiçbir ilgi göstermediği gibi Cemel ashabı gibi Osman'ın katledilmesini bahane etti. Ve Osman'ın katillerinden intikam almadan yerinde durmayacağını ilan etti. Bundan başka Muaviye daha da fazla çaba harcayarak ve halkı korkutarak kendisine biat etmeye zorlamaya çalıştı. Öte yandan da bir ordu toplayarak İmam Ali Aleyhisselam'ın iktidarını devirmeye ve kendisinin halife olmasına karar verdi. Muaviye bu amacını gerçekleştirmek için Sufyan Gamedi komutasında 6000 askerlik ordusunu Fırat kıyılarına doğru yolladı. Muaviye ordusu Fırat ırmağını aşarak Ambar sınır kentine kadar ilerledi ve yapabildikleri kadar savunmasız insanları katlederek mallarını yağmaladı.
Hazreti Ali aleyhisselam bu maceradan haberdar olunca Kufe camiine geldi ve aydınlatıcı ve coşturucu bir hutbe okuyarak şöyle buyurdu. Ey insanlar, haberiniz olsun. Karanlık ve şirret ordusu Ambar kentine saldırmış, oranın valisi kardeşiniz Bekri'yi esir almıştır. Bekri gücü yettiğince bu namertçe saldırıya karşı direnmiş ve Allah hoşnutluğunu dünya yaşamının şatafatlı cazibelerine tercih etmiştir. Sizden hemen ayaklanmanızı, aynı saflarda yer alarak düşmana bir daha sizin sınırlarınıza tecavüz etmeyecek ve ebediyen size karşı savaşmaktan ve tecavüzden el çekecek bir ders vermenizi istiyorum.
Ama maalesef halkın İmam Ali Aleyhisselam'ın uyarılarını umursamaması yüzünden Muaviye daha da küstahlaştı ve acımasız biri olarak ün yapan Besr bin Artah komutasında bir başka orduyu muhalifleri bastırmak üzere yolladı. Bu ordu İmam Ali Aleyhisselam'ın Hicaz ve Yemen'de iktidarı altında bulunan bazı bölgelere saldırarak bazı insanları katletti. Bu acı haber Hazreti Ali Aleyhisselam'a ulaştığında bir kez daha halkın karşısına çıktı ve onların emirlerine uymamasını eleştirdi ve cihat çağrısı yaptı. Fakat yine halktan herhangi bir olumlu tepki gelmedi.
Öte yandan Muaviye'de Hazreti Ali Aleyhisselam taraftarlarının kararsızlığını ve afiyetine düşkünlüğünü görünce bu kez Irak'a ordu yollamaya ve dehşet saçarak Irak halkını kendisine biat etmeye zorlamak istedi. Bu ordu da Irak topraklarına gelerek halkı katletmeye ve yağmalamaya başladı. Hazreti Ali Aleyhisselam bu haberi duyunca çok üzüldü ve mecburen yeniden halkı topladı ve onlara hitaben şöyle konuştu. Ben sizin gibi zayıf iradeli insanların arasında zulme ve tecavüze karşı kıyam ediyorum. Adalet için haykırarak sizden yardım istiyorum. Ama siz benim sözümü dinlemiyor, planlarıma destek vermiyor, emirlerime uymuyorsunuz. Üzülerek ve ne yazık ki sizinle birlikte ne akan bir kanın intikamı alınabilir ne de sizin yardımlarınızla büyük hedeflere ulaşılabilir.
Bu hadiselere paralel olarak Hazreti Ali Aleyhisselam ve Muaviye arasında bazı yazışmalar da gerçekleşti ve iki taraf müzakere etmek üzere temsilciler gönderdi. İmam Ali Aleyhisselam'ın tüm çabası büyük bir savaş önlemekti ama maalesef o hazretin çabaları sonuç vermedi ve Sıffin Savaşı'nın zemini hazırlandı. Gerçekte İmam Ali Aleyhisselam'ın Malikişler ve Ammar Yasir gibi cesur ve yiğit arkadaşları olduğu halde halkın basiretsizliği ve afiyetine düşkünlüğü gibi bir sorunla karşı karşıyaydı. Bu insanlar onlar için yürek yakan imamlarına yardımcı olmuyordu. Nitekim Kufe halkı, Şam halkı ile çok eskiden birliktelikleri vardı ancak savaş tehlikesini yakın görünce savaşmaya hazırlandı. İmam Ali Aleyhisselam ve Muaviye ordusu karşı karşıya gelince o hazret kendi ordusuna şöyle dedi. Onlar savaşı başlatmadıkça siz savaşı başlatan taraf olmayın. Bu durumda hak sizinledir. Eğer yenilirlerse kaçanları öldürmeyin, kendisini savunmayanlara zarar vermeyin, yaralılara dokunmayın.
Ancak Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu mertçe hareketine karşı Muaviye ilk adımda ordusuna Fırat suyunu Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ordusuna kapatmalarını emretti. Hazreti Ali Aleyhisselam ise ordusuna Muaviye ordusunu sudan uzaklaştırmalarını ve Fırat suyunun kontrolünü ele geçirmelerini emretti. Ama Şam ordusuna suyu kapatmadı. Bu andan itibaren iki ordunun çatışmaları başladı ki bazen toplu saldırı bazen teke tek çarpışmalarla oluyordu. Sıffin Savaşı Kameri 36 yılının Zilhicce ayında başladı. Ay sona erip Muharrem ayı gelince bu ayda savaşmak haram olduğundan Sıffin Savaşı durduruldu. Ancak bu ay savaşın ateşini söndürmeye yetmedi ve Safer ayı başlar başlamaz savaş yeniden alevlendi. Hazreti Ali Aleyhisselam dahiyane ve tedbirli komutası ve vefakar arkadaşlarının kahramanlıkları sayesinde yavaş yavaş zafere doğru ilerlemeye başladı ve Muaviye ordusu hezimet noktasına geldi. Ancak tam o hassas ve kader belirleyici anlarda çok hilekar biri olan Amr As, Muaviye ordusunun hezimete uğramasını önlemek için hilekarca bir plan uyguladı. ve Muaviye ordusuna mızrakların başına Kur'an-ı Kerim yapraklarını geçirmelerini emretti. Böylece Kur'an-ı Kerim'i izlediklerini iddia ederek Hazreti Ali aleyhisselam ordusunda kuşku yaratmaya ve o hazretin zaferini önlemeye çalıştı.
Maalesef bu şeytani plan etkili oldu ve bazı saf ve basiretsiz insanlar İmam Ali aleyhisselama doğru gelerek artık savaşmayacaklarını ilan etti. Her ne kadar İmam Ali aleyhisselam konuşan Kur'an-ı Kerim olduğunu ve onların mızrakların başına geçirdikleri birer kağıt parçası olduğunu söylediyse fayda etmedi ve o hazreti tehdit ettiler. Ve eğer Muaviye'nin çadırına iyice yaklaşan Malikeşlere geri dönmesi için emretmezse onu da Osman gibi öldüreceklerini söylediler. İmam Ali aleyhisselam mecburen bir elçiyi Malikeşlere gönderdi ve savaştan el çekmesini istedi. Malik elçiye, "Bak zaferin eşiğindeyiz," dedi. Elçi de ona, "İstiyor musun zaferle geri dönesin ama emirül müminin ölü veya esir olarak göresin," dedi. Malik mecburen savaşı yarıda bırakıp geri döndü ve o basiretsiz insanları görünce şöyle dedi. "Ey Irak halkı, ey horlanmaya boyun eğen insanlar, onlar Kur'an-ı Kerimleri mızrakların başına sizin zafer kazanacağınızı anlayınca geçirdi. Keşke bana biraz mühlet verseydiniz. O zaman zafer bizim olurdu. Ben şu nasır bağlamış alnınız Allah'a secde için olduğunu zannetmiştim. Ama bakıyorum ki dünya içinmiş."
Tahran Radyosu.
Bu gelişmenin üzerine Hazreti Ali aleyhisselam mecburen savaşın sonunu ilan etti ve istemediği halde halifenin belirlenmesi için iki ordu tarafından hakemler belirlenerek karar vermeleri kararlaştırıldı. Gerçi Hazreti Ali aleyhisselam, Abdullah bin Abbas veya Maliki eşleri kendi tarafından hakem olarak belirlemek istedi. Fakat aynı basiretsizler takımı bu seçkin insanlara muhalefet etti. Ve o haznetle muhalefet etmekle bilinen Ebu Musa Eş'eri'yi imama önerdiler ve gerçekte dayattılar. Muaviye tarafından da hilekarlığı ve çok siyasetçi biri olarak bilinen ve Muaviye'nin yenilmesini önleyen Amr As seçildi. Bu iki temsilci aylarca müzakere ettikten sonra onların kararını bekleyen halkın önüne çıktı. Ebu Musa Eş'eri, Amr As'ın hilesinin farkında olmadan şöyle konuştu. "Ben yüzüğümü parmağımdan çıkardığım gibi Ali'yi hilafet makamından azlediyorum." Amr As ise Ebu Musa'ya verdiği sözün aksine şöyle konuştu. "Ebu Musa Ali'yi hilafetten azlettiği gibi ben de onu azlediyorum ve şu yüzüğümü parmağıma taktığım gibi Muaviye'yi halife olarak atadım."
O sırada daha sonraları Havariç adıyla ün yapan bir grup bu karara karşı çıktı ve hakimliğin ve hükmetmenin Allah'a mahsus olduğunu haykırdı. Havariç Hazreti Ali aleyhisselama geldi ve bu maceraya itiraz etti ve o hazretten tövbe etmesini istedi ve aksi takdirde kafir olacağını söyledi. İmam Ali aleyhisselam ise şöyle konuştu. "Ben tövbe edecek bir günah işlemedim. Asıl siz kandınız ve hak cephesinin kesin zaferini önlediniz."
Bu gelişmenin üzerine Havariç Hazreti Ali aleyhisselamın hilafetine karşı çıkmaya başladı. Havariç Hazreti Ali aleyhisselamı savunan herkesi tekfir ederek öldürmeye başladı. Onlar bazen Kufe camine giriyor, Hazreti Ali aleyhisselam cemaatle namaz kılarken Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri okuyarak o hazreti kafir ilan ediyordu. Sonunda Hazreti Ali aleyhisselam sayıları 12 bin kadar olan havarici topladı, onlarla konuştu ve bu konuşmanın ardından 8 bin kadarı kör düşmanlıktan el çekti ve 4 bini savaş ilan etti. Bu savaş Nehrivan adında bir yerde vuku buldu ve aynı adla ün yaptı. Bu savaşta havaricin hemen hemen tümü öldürüldü. Bu savaştan sonra Hazreti Ali aleyhisselam Kufe'ye döndü, orduya çeki düzen vererek Muaviye'nin işini bitirmeye karar verdi. Ancak havariçten geriye kalan 3 kişi Hazreti Ali aleyhisselam, Muaviye ve Amr As'ı öldürmek için harekete geçti. Bu üç kişiden ancak İbni Mülcem Muradi Şom planında başarılı oldu ve Gameri 40. yılın Ramazan ayının 19. gecesinde Hazreti Ali Aleyhisselam'ı Kufe Camii'nde namaz sırasında yaraladı ve 3 gün sonra şehit düşmesine sebebiyet verdi.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.ayardan takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeleri gözden geçireceğiz.
Önce önemli başlıklar.
Siyonist rejimin Nablus'taki en az 110 kişinin öldüğü ve yaralandığı cinayeti
geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeydi. Şimdi detaylar.
Siyonist rejim, Filistinlilere yönelik şiddetleri halen de devam ediyor. İsrail rejimi askerleri geçtiğimiz çarşamba günü Nablus kentinin eski bölgesine düzenlediği saldırıda Filistinlilere doğru ateş edip aralarında bir çocuğun da bulunduğu ondan fazla kişiyi şehit etti ve yaklaşık olarak 100 kişiyi de yaraladı. Nablus taburlarının komutanı Muhammed Ebubekr Cüneydi de Siyonistlerin saldırısında şehit olmuştur. Bu cinayetin ardından Filistin Sağlık Bakanlığı 2023 yılının Ocak ve Şubat ayının 2000 yılındaki 2. Filistin İntifadası'nın başlangıcından bu yana en kanlı aylar olduğunu ve bu dönemde 61 Filistinlinin şehit edildiğini açıkladı.
Bu cinayet Filistin halkı ve gruplarının geniş çaplı ve eşgüdümlü tepkisiyle karşılaştı. Aslanan Yuvası grubu grev ve geniş çaplı halk gösterileri çağrısını yayımladı. Batı Şeria'nın tüm illeri Perşembe günü geniş çaplı grev başlattılar. Filistin İnformasyon Merkezi'nin bildiğine göre bu grev hayatın tüm boyutlarını aksatmış. Çünkü grev süresince tüm okullar, üniversiteler, bankalar ve ticari yerler kapatıldı. Dükkan sahipleri dükkanlarını kapattı ve okullarda, üniversitelerde ve enstitülerde eğitim aksadı.
Bu geniş çaplı grev, Filistin halkının Siyonist rejimin işlediği cinayetlerin karşısında bütünlüğünü ve ulusal uyumunu koruduğunu gösterdi. Filistinli gruplar bildiride bu grevin Nablus'taki Filistinli vatandaşlara destek amacıyla düzenlendiğini ve Filistinlilerin kendilerini Siyonistlerin cinayetleri karşısında koruduğunu ve bu cinayetlerin onlara asla zayıflatmayacağını vurguladı. Bu arada Filistin halkı Cuma günü Batı Şeria'da işgal altındaki Kudüs'te ve Gazze'de coşkulu yürüyüşlerde direniş seçeneğine ve Aslanlar Yuvası grubuna desteklerini vurguladı. Siyonist rejim televizyonunun 12. kanalı bu olayı işgalcilerin dehşete kapılmasına neden olan fırtınalı bir gece olarak nitelendirmişti.
Nablus cinayeti İslam ülkelerinin geniş çaplı tepkisiyle karşılaştı. Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Türkiye ve Cezayir, Siyonist rejimin Nablus şehrindeki 10 Filistinlinin şehit olmasına ve 100'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan cinayetini kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Sinan El-Mecali, bir bildiri yayınlayarak Siyonist rejimin Filistinlilere karşı askeri saldırılarından devam etmesini kınadı ve Ürdün'ün bu saldırıların durdurulması ve koşulların sakinleştirilmesi gerektirdiği ile ilgili tutumunu vurguladı.
Mısır Dışişleri Bakanlığı bir bildiride Filistin'in işgal altındaki topraklarında son zamanlardaki sürekli ve tehlikeli saldırılardan duyduğu kaygıyı dile getirmesinin yanı sıra bu saldırılar durumu daha da karmaşık hale getiriyor, huzur sağlamaya yönelik çabaları zayıflatıyor ve uzlaşmayı canlandırma fırsatlarını etkiliyor diye vurguladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Siyonist rejimin işgalci güçleri tarafından uluslararası yasaların ciddi şekilde ihlal edildiğini tamamen doğruladı ve uluslararası toplumdan işgalciliği sona erdirmek, İsrail'in saldırılarını durdurmak ve sivillere destek sunmak için sorumluluklarını üstlenmesini istedi.
Katar Dışişleri Bakanlığı bir bildiride Siyonist rejimin gerilimlerinin şiddetlendirilmesi sonucunda Filistin topraklarındaki koşulların patlaması konusunda uyarıda bulundu ve uluslararası toplumdan Siyonist rejimin saldırılarının durdurulması için acil bir eylemde bulunmasını ve Filistin milletini desteklemesini istedi. Ayrıca Kuveyt Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak bu feci cinayeti uluslararası yasaların tehlikeli bir ihlali ve Siyonist rejimin Filistin ulusuna karşı cinayetlerinin devamı olarak nitelendirdi.
Tahran Radyosu.
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı da bir bildiride İsrail'i yetkililerden gerilimi şiddetlendirmeyi azaltmaları ve bölgede gerilimi ve istikrarsızlığı şiddetlendirecek bir adım atmamalarını istedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bölgedeki şiddetin yoğunlaşması önlensin diye İsrail makamlarından bu saldırıları bir an önce durdurmalarını istedi. Cezayir Dışişleri Bakanlığı çarşamba gecesi yayımladığı bildiride Cezayir'in Filistin halkının meşru haklarının canlandırılması için bu milletle olan kararlı dayanışmasını ve direnişini vurguladı. Filistinlilere yönelik ağır cinayetlerin devam etmesi bu eylemlerin sonuçlarına ilişkin uyarıların tekrarlanmasına neden olmuştur.
Hamas'ın askeri kolu El-Kassam Tabulları Sözcüsü Ebu Bey'de işgalcileri Filistin ulusuna karşı işledikleri cinayetlerin sonuçları konusunda uyararak Gazze direnişi düşmanın halka karşı Batı Şeria'daki gün be gün artan cinayetlerine gözetiyor ve sabrı tükenmek üzeredir diye vurguladı. Diğer bir deyişle bu tür cinayetler yeni bir savaşa veya yeni bir intifadaya neden olabilir. Bu da Siyonist rejim kabinesine ve işgal altındaki topraklardaki halka birçok maliyet beraberinde getirecektir.
Bu cinayetler Siyonist rejimle mücadele etmek için Filistinlilerin ulusal birleşmesinin artmasına neden olmuştur. Öyle ki Filistinli esirler de İsrail cezaevlerinin içinden bu rejimin karşısındaki direnişe vurgu yapmaktadır. Filistinli esirler geçen hafta Siyonist rejimin hapishanelerinde üst üste ikinci hafta için Siyonist rejimin cinayetlerine itiraz olarak sivil itaatsizliklerini sürdürdüler. Bu cinayetlerin sonuçlarından bir diğeri işgal altındaki toprakların içinde kaos ve güvensizliğin şiddetlenmesidir. Bu doğrultuda eski İsrailli Bakan Avigdor Lieberman, Benjamin Netanyahu'yu sert bir şekilde eleştirerek Netanyahu'nun İsrail'i tam kaosa soktuğunu söyledi. Siyonist rejim İsrail'in eski Maliye Bakanı Avigdor Lieberman şunları söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu mevcut radikal sağcı devlette liderliğiyle Yahudi, demokrat, liberal ve siyonist bir ülke olarak İsrail'i yok etmeye çalışıyor ve o devletin iktidara gelmesinden sadece 2 ay sonra vatandaşların gönlünde korku uyandırıyor, dedi. Lieberman, Netanyahu, bazen İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, bazen de Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in şantajına teslim oluyor. Çünkü İsrail'in şu anki devletinin sadece bir başbakanı değil, birkaç başkanı var, dedi.
Muhterem dinleyiciler, konu hakkında siyasi analist Sayın Abdullah Kavan'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Yani şu bir gerçek ki İsrail tarihinde kim gelirse gelsin politikalarında fazla bir değişim görmüyoruz. Yani bu gerçekliği kabul etmemiz gerekir. Fakat şöyle bir gerçeklik de var. Zaman zaman çok aşırı derecede Filistin üzerine gidildiği zaman az da olsa bazı dönemlerde Filistin halkına karşı yapılan zulmü protesto eden İsrailliler de vardı. Bunu da görmek gerekir. Fakat böyle aşırı şekilde sağcı olan ve işte oyların %100'ünü alan bir iktidarın ve politikasını tamamıyla savaş üzerine, katliam üzerine, saldırı üzerine kuran bir idarenin, bir şahsiyetin gelmesi bütün İslam aleminde, özellikle de Filistinler açısından bir endişeye yol açtı. Çünkü bu yerelde bir destek olarak, yani bu politikanın sürdürülmesiyle ilgili bunu benimseyen bir halkın desteği, evet, bu endişelere sebebiyet verdi. Fakat bu endişe, bu saldırganlıktan ziyade şöyle bir geniş çerçeveden meseleye baktığımızda Müslüman ülkelerin meseleye bakışı ve şimdiye kadar Filistin'e yapılan saldırılı, özellikle de bu Netanyahu döneminde aşırı şekilde Filistinlilerin üzerine gidilmesi ve bunun destek halk tarafından desteklenmesi ve sıradan bir destek değil, %100'ünü alması Müslüman ülkeleri açısından, Müslüman liderleri açısından, Müslüman halk açısından ibretle izlemesi gereken bir durumdur. Eğer bugün Müslüman ülkeler Filistin'e sahiplik etmiş olsalardı hakkıyla, hangisinin kazanması pek de önemli değildi. Fakat politikalarını saldırı üzerine hiçbir şekilde uzlaşmadan yana koymayan bir liderin %100 halkın desteğini alması ve şuna işaret ediyor ki bundan sonraki saldırılar ve o politikaların devam edeceğiyle ilgili bir tablo ortaya çıkıyor. İşte İslam İşbirliği Teşkilatı'dır ya da farklı oluşumlardır. Ve özellikle de belki Türkiye açısından bunu değerlendirmemiz gerekir ya da İran açısından bunu değerlendirmemiz gerekir. Bunların da yapılan saldırılara karşı, özellikle Filistin'e karşı yapılan saldırılara karşı ya da haksızlıklara karşı ya da işte o Gazze ablukasına karşı zaman zaman yapılan böyle sadece İslami açıdan değil belki insani açıdan kabul edilemez saldırılara karşı refleks sadece sözlü olmaması gerekir. Refleks sadece sözlü olduğu zaman işte Netanyahu gibi politikasını, siyasetini, seçimleri saldırı üzerine kuran ve bunun desteği aldığı zaman bunların saldırı oranları artacaktır. Bu yönden aslında meseleye bakmak gerekir.
Sayın Abdullah Kavan'a teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünü dinlediniz.
Bu arada bizi www.farsude.ir üzerinden takip edebileceğiniz, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İnsan Hakları Konseyi Batı'nın aracı haline gelmiştir açıklamasında bulundu. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanından Batılılara sert uyarı geldi. General Kani, direniş değerlerinin aktarımı medya şehitlerinin aşurayı mücadelesiyle gerçekleştirildiğini belirtti. İran Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı Cebelli, dış yayınlar servisinin uluslararası terörizme karşı mücadelenin ön safında olduğunu belirtti. Moskova'daki İran Büyükelçiliği, Gazprom Başkanı'nın bugün Tahran'a yapacağı ziyaret hakkında bilgi verdi. İran sınır muhafızının Taliban tarafından serbest bırakıldığı belirtildi. Türkiye'de deprem hasarı 34 milyar doları aştı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.